Ayrım 11. Sayfa 53. 4. Yasa gücünde olan kaynaklar. Statutory Source. 68. Eski kaynaklar. Old Source. Bunlar arasında çeşitli adlar altında padişah iradesiyle çıkarılmış olan metinler, meşrutiyet döneminde çıkartılmış olan kanuni muvafakatlar ve cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası uyarınca çıkarılmış olan meclis yorumları yer alır. Bunların hepsi yasa gücündedir. Yasalar gibi kamu yönetimini etkiler. Bunlardan yürürlükte kalanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Örneğin memurları yargılama yöntemini düzenleyen memurun muhakematı denen geçici yasa 2-12-1999 gün ve 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunla yürürlükten kalkmıştır. Böyle olmakla birlikte yürürlükte olanlar ve kamu yönetimini yakından ilgilendirenler vardır. 69. Padişah iradesiyle çıkarılan metinler. Decree of the Padişah. Mutlakiyet döneminde adı ne olursa olsun, nizamname yahut talimatname diye anılsa bile, padişah iradesiyle çıkarılan metinler yasa gücündedir. Çünkü bu dönemde yasama yetkisi padişaha aitti. Padişahlık döneminde kabul edilmiş olan Asar-ı Atika nizamnamesi böyle bir metindir. Adının nizamname olmasına karşın yasa gücündedir. Dipnot: Asar-ı Atika nizamnamesi 25.4.1973 gün ve 1710 sayılı eski eserler kanunu ile kaldırılmıştır. 70. Geçici yasa. Provisional Statute. Meşrutiyet döneminde 1876 anayasasına göre meclisin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda hükümet kanuni muvakkat adıyla yasama etkinliklerinde bulunabiliyordu. Bunlar da yasaya eşit metinlerdir. 71. Meclis yorumu. Interpretations of Assembly. 1924 Anayasası yorumda bulunmayı meclisin yetkileri arasında saymıştı. Yasa koyucunun yaptığı yorumla bir yasa kuralının uygulamada nasıl anlaşılması gerektiği belirtiliyordu. 1924 Anayasası döneminde bir yasada normal yolla değişiklik yapma yerine bu sonucu meclis yorumu ile elde etme yoluna başvurulmuştur. 1924 Anayasası döneminde çıkarılmış olan meclis yorumlarından birçoğu yürürlüktedir. Meclisin yasayla ilgili yetkilerini yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak olarak tanımlayan 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da yoruma yer vermemiştir. Böylece meclis yorumu yolu üstü kapalı bir biçimde kaldırılmıştır. 72. Yeni kaynaklar. New Sources. Bunlar arasında uluslararası anlaşmalar, kanun hükmünde kararnameler ve meclis iş tüzükleri yer alır. Bunlardan uluslararası anlaşmalarla yasa gücündeki kararnameler kamu yönetimine çok yakından ilgilendirir. 73. Uluslararası anlaşmalar. International Treaties. Dipnot. H. Eroğlu, İdare Hukuku, 1978, sayfa 108. H. Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 2004. Gölcüklü, Tire Gözü Büyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 5. Bası, 2004. Yürürlüğe konulan uluslararası anlaşmalar yasa gücündedir. Yönetim görevlerini yürütürken bunlara uymak zorundadır. 1924 Anayasası'na göre anlaşmaların yapılması, onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisi içindeydi. Anlaşmaların onaylanması bir yasayla meclis tarafından yapılıyordu. 1961 Anayasası'nın getirdiği düzenlemeye göre uluslararası anlaşmalar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. Cumhurbaşkanının bir anlaşmayı onaylayabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anlaşmayı bir yasayla uygun bulması gerekir. Cumhurbaşkanı, meclisin uygun bulduğu anlaşmayı onaylayıp onaylamamakta tamamen serbesttir. 1982 Anayasası da bu sistemi aynen korumuştur. İktisadi ve teknik ilişkileri düzenleyen anlaşmalarla uluslararası bir anlaşmaya dayanan ya da yasanın verdiği yetkiye dayanarak yapılan anlaşmaların meclis tarafından uygun bulunması zorunluluğu yoktur. Bu gibi anlaşmalar doğrudan doğruya yürütme organı tarafından yapılır ve yürürlüğe konulur. Yürürlüğe konmuş anlaşmalar yasa gücündedir. Bunların anayasaya aykırılığı ileri sürülemez ve iptalleri için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Bunun anlamı, iç hukukun bir parçası olan anlaşmalar anayasaya aykırı olsalar bile uygulanır. Kanun hükmünde kararname. Statutory decrees. 1961 Anayasası'nda 1971 yılında yapılan değişiklikle kanun hükmündeki kararname çıkarma yolu hukukumuza girmiştir. Dipnot. A. Ş. Gözü büyük. C. Tutum. Yasa gücünde kararnameler. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa 3. 1975. E. Teziç. Yasama yetkisi ve kanun hükmünde kararnameler. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 1, Sayı 5, Sayfa 3, 1972. L. Duran, Kanun Hükmünde Kararname, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa 3, 1975. F. Çoker, Kanun Hükmünde Kararnameler, Parlamento Dergisi, Şubat 1985, Şubat 1988, Ocak 1990, Şubat 1991. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa ile belli konularda Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi verebilir. Daha çok olağanüstü durumlarda kullanılan bu yola gidilmesinin nedenleri arasında toplumu değişen koşullara kısa sürede uydurma çabası yer alır. Yasa çıkartmanın çok zaman alması, yasa gücünde kararname çıkartılması yetkisinin hükümete tanınması sonucunu doğurmuştur. 1982 Anayasası ile yasa gücünde kararnamenin hem uygulama alanını genişletilmiş hem de olağanüstü durumlarda meclisten yetki almadan yasa gücünde kararname çıkarma yolu hükümete tanınmıştır. Madde 91. Olağan durumlarda hükümetin yasa gücünde kararname çıkarabilmesi için bir yetki kanununa ihtiyacı vardır. Bundan başka sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler dışında kalan diğer temel hak ve özgürlüklerin yasa gücünde kararname ile düzenlenmesi de mümkün değildir. Olağanüstü durumlarda başka bir deyişle sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda hükümetin yasa gücünde kararname çıkarabilmesi için bir yetki kanununa gerek yoktur. Anayasaya göre hükümet bu yetkiye kendiliğinden sahiptir. Olağanüstü durumlarda yasa gücündeki kararnamenin kapsamında genişletilmiş, tüm temel hak ve özgürlükler kapsam içine alınmıştır. Hükümet tarafından hazırlanan yasa gücündeki kararnameler resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. Meclise sunulan kararname yasaların görüşülmesi için konmuş olan kurallara göre öncelik ve ivedilikle görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa gücündeki kararnameyi benimseyebilir, değiştirebilir, kaldırabilir. Yasa gücündeki kararnamelerde yasalar gibi Anayasa Mahkemesi'nce anayasaya aykırılık yönünden denetlenebilir. Ancak olağanüstü hallerde sıkı yönetim ve savaş hallerinde çıkarılan yasa gücündeki kararnamelerin şekil ve esası bakımından anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açılamaz. Madde 148 Taksim 1. Gerek 1961 Anayasası'nın gerekse 1982 Anayasası'nın getirdiği düzenleme yasa gücünde kararname çıkarmadan beklenen yararı sağlayamamıştır. Bunun yanında hükümetler de bu yetkiyi iyi kullanamamışlardır. Yasa gücünde kararname kurumu yozlaştırılmıştır. 75. Meclis İç Tüzükleri. Standing Orders of Assembly. Yasama meclislerinin iç tüzükleri hem yapıları hem düzenledikleri alanlar yönünden yasaklardan farklıdır. Böyle olmakla birlikte iç tüzükler yasayla aynı düzeyde tutulmuştur. Anayasada belirtildiği gibi meclis çalışmaları iç tüzükle düzenlenir. Meclis iç tüzüğü yasalar gibi Anayasa Mahkemesi'nce denetlenebilir. Dipnot S. Armağan Memleketimizde İç Tüzükler 1972 5. Yasaların anayasaya aykırılığı. Unconstitutionality of laws. 76. Anayasa yargısı, kamusal işlemlerin anayasaya uygunluğunun denetimiyle uğraşan bir yargı yoludur. Bizde anayasa yargısının kapsamı dar tutulmuştur. Anayasa Mahkemesi kural olarak yasalarla Yasama Meclisi iş tüzüğünün yasa gücündeki kararnamelerin anayasaya aykırılığının denetimini yapan bir kuruluştur. İlk kez 1961 Anayasası ile öngörülen Anayasa Mahkemesi 28 Ağustos 1962 yılında çalışmaya başlamıştır. Anayasa Mahkemesi bağımsız bir yüksek yargı kuruluşudur. Anayasa Mahkemesi'nin asıl görevi kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımlardan anayasa değişikliklerini de sadece şekil yönünden uygunluğunu denetlemektedir. Bunun yanında Anayasa Mahkemesi'nin başka görevleri de vardır. Siyasi partileri yargılar, Yüce Divan görevi yapar, bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa Mahkemesi, kendiliğinden harekete geçen, yasaların anayasaya uygun olup olmadığını denetleyen bir kuruluş değildir. Dipnot T. Fevzioğlu, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, 1951. S. Armağan, Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, 1966. T. B. Balta, Türkiye'de Anayasa Yargısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1-4, Sayfa 560, 1961. M. Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, 1966. Ö. Tikveş, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Anayasa Yargısı, 1978. L. Duran, Türkiye'de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayfa 3, 1984. Anayasa Mahkemesi'nin konuyu ele alıp inceleyebilmesi ancak iki yolla olabilmektedir. Bunlardan biri iptal davası, diğeri itiraz yoludur. Başka bir deyişle anayasaya aykırılık savı ya doğrudan doğruya belli makamlarca Anayasa Mahkemesi'nde açılan iptal davası üzerine ya da bir mahkemede görülmekte olan bir dava dolayısıyla mahkemenin kararı üzerine Anayasa Mahkemesi'nce karara bağlanır. Anayasaya aykırılık savı öze ilişkin olabileceği gibi biçim yönünden de olabilir. 77. İptal davası. Principal proceedings. Parantez. Suits of unconstitutionality. Yasaların yasa gücünde kararnamelerin ve meclis iş tüzüğünün ya da bunların belirli maddelerinin anayasaya aykırılığı savı ile iptal davası açmaya Cumhurbaşkanı, iktidar ve muhalefet partisi meclis gruplarıyla meclis üye tam sayısının en az 5'te 1'i tutarındaki üyeler yetkilidir. İptal davası açma süresi bu metinlerin resmi gazetede yayımlandığından itibaren 60 gündür. Bu genel kurala anayasayla bazı istisnalar getirilmiştir. A. Yasaların anayasaya değişiklik yapan yasanın biçim yönünden anayasaya aykırılığı nedeniyle açılacak iptal davalarını ancak Cumhurbaşkanı ile meclis üye tam sayısının 1/5'i açabilir. Dava açma süresi yayımdan itibaren 10 gündür. B. Anayasada değişiklik yapan yasanın öz yönünden anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal davası açılamaz. C. Olağanüstü hallerde, sıkı yönetim ve savaş hallerinde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca çıkarılan yasa gücünde kararnamelere karşı gerek biçim gerek öz yönünden anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal davası açılamaz. 78. İtiraz yolu. Plea of unconstitutionality. Anayasa, yargıca elindeki davaya anayasaya aykırı gördüğü bir yasayı ya da yasa gücünde bir kararnameyi uygulamama ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürme yetkisi tanımıştır. Buna itiraz veya defi yolu denir. Mahkeme, görmekte olduğu bir dava dolayısıyla ya kendiliğinden ya da taraflardan birinin istemi üzerine ciddi gördüğü anayasaya aykırılık sorununu Anayasa Mahkemesi'ne götürür. Anayasa 1961 Anayasasından farklı olarak itiraz yoluna bazı kısıtlamalar getirmiştir. Buna göre yasaların ve anayasada değişiklik yapan yasanın biçim yönünden anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyeceği gibi Olağanüstü hallerde, sıkı yönetim ve savaş hallerinde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca çıkarılan yasa gücündeki kararnamelerinde hem biçim hem öz yönünden anayasaya aykırılığı ileri sürülemez. Bu yolla sorunun Anayasa Mahkemesi'ne gönderilebilmesi için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bir, dava dolayısıyla bu yola her zaman başvurulabilir. Bu gibi durumlarda mahkeme gerekçeli olarak anayasaya aykırılık savını Anayasa Mahkemesi'ne sunar ve sonucu bekler. Anayasa Mahkemesi konuyu 5 ay içinde karara bağlar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükte yasa kurallarına göre sonuçlandırır. Anayasa Mahkemesi'nin işin esasına girerek verdiği ret kararının resmi gazetede yayımlanmasından sonra 10 yıl geçmedikçe aynı yasa kuralının anayasaya aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvuruda bulunamaz. Anayasa 152 Taksim 4. 79. Yürürlük. Effectiveness. Gerek iptal davası, gerek itiraz yolu üzerine Anayasa Mahkemesi'nce anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen yasa, yasa gücünde kararname, ittüzük ya da bunların iptal edilen kurulları, gerekçeli kararın resmi gazetede yayınlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gerekli durumlarda Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın resmi gazetede yayınlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. Böylece yasama organına iptal kararı üzerine ortaya çıkan boşluğu doldurmak için bir süre verilmiş olmaktadır. Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirken kanun koyucu gibi hareket ederek yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde karar veremez. Örneğin, yasada öngörülen bir istisna hükmünü iptal ederek yasanın uygulama alanını genişletemez. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları geriye yürümez, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen bir yasa ya da yasa gücünde kararnamenin yerine yenisi çıkarılırken, Bakanlar Kurulu ve Meclis, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına ters düşen bir düzenlemeye gidemez. Aksini düşünmek, anayasaya aykırı hareket etmek olur. Yazım biçimi ne olursa olsun, iptal kararının özüne ters düşen düzenlemeler yalnız anayasaya aykırı olmakla kalmaz, anayasanın bilerek çiğnenmesi anlamına da gelir. Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği kuralı, soyut norm denetimi sonucu verilen iptal kararları için geçerlidir. Buna karşılık, geriye yürümezlik kuralının somut norm denetimi üzerine verilen iptal kararlarına, başka bir deyişle, itiraz yoluyla bir mahkeme tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülen dava üzerine Anayasa Mahkemesi'ne verilen iptal kararlarına uygulanmaz. Bu tür iptal kararları geriye yürür ve mahkemenin bakmakta olduğu dava Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda sonuçlandırılır. 79A. Yürürlüğün durdurulması. Issuance of stay order. Yargılama işlevinin özünde olan yetkilerden biri de yürütmenin durdurulması kararı alabilmektir. Anayasa Mahkemesi açıkça yetkili kılınmadığı halde yasaların ve kanun hükmünde kararnamelerin iptali için açılan davalarda yürürlüğün durdurulması kararları almıştır. Parantez, Anayasa Mahkemesi'nin 21.10.1993 gün ve E.93 Taksim 33, K.93 Taksim 40-1 sayılı kararı, Resmi Gazete 23.10.1993 21.737 7.6.1995 gün ve E.95 Taksim 19 K.95 Taksim 12-1 sayılı kararı, Resmi Gazete 10.6.1995 22.309. Ayrım sonu. Sayfa 60.